Hayrim 63, sayfa 312. Mustafa Mehmet'e Hasan Ağa'nın söylediklerini anlatıyordu. Neredeyse tan yerleri ışıyacak gün atacaktı. Zero birkaç kere gelmiş, çocukları yoklamış, üşümesinler diye de üstlerine bir yamç örtmüştü. Kendi de bir tapınma içinde, bedenin her zerresiyle kendinden geçmiş Hasan Ağa'yı dinliyordu. Mustafa Hasan Ağa'nın türküsünü çevirirken Mehmet'in uyuduğunu anladı. Mehmet, Mehmet, uyudun mu? Mehmet ses vermedi. Mustafa bir süre daha amcasını dinledi. Babası bu kadar güzel sesli amcasını hiç dinlemiş miydi acaba? Amcası bu kadar yakışıklı olan, bu kadar karıncayı bile incitmekten korkan bu adam, bu kıvırcık kirpikli, gamzeli Yağız kişi, başka insanlara da türküsünü söylemiş, onları da büyülemiş miydi? Zero onları uyandırdığında öyle oluyordu. Hasan Ağa türküsünü bitirmiş, çekmiş gitmişti. Mehmet'in anası da birkaç kere gelmiş, Zero'nun çocukları uyandırmasına izin vermemişti. Haydi yemek hazır, tarhana çorbası var. Mustafa tarhana çorbasını duyunca bir aloş çekti. Arkasından da Mehmet. Haydi yiyin, elinizi yüzünüzü yuyun. Ellerini yüzlerini çarçabucak yıkadılar. Kalaylı taslarda tüten tarhana çorbası onları sofrada bekliyor, ince bir sarımsak yağ nane kokusuyla tütüyordu. Çorbanın üstüne yağ kırmızı biber nane örtmüştü. Başlayın çocuklar, acınızdan ölmediniz mi? Öldük dedi Mustafa. Konya işi nakışlı tahta kaşığı tarhanaya daldırdı. Çocuklar aç kurtlar gibi çorbaya saldırıp az bir sürede bitirdiler. Yeniden ağızlarını yüzlerini nöbetleşe birbirlerine su döke döke yıkadılar. Mustafa sofrayı kaldırmakta olan anasının bir şeyler sormak istiyordu ya, nasıl soracağını bir türlü bilemiyordu. Sonunda onu durdurup, ana dedi. Anası ona baktı. Ana, sana bir şey soracağım. Sor. Ovan Denizi'nde insanlar birbirlerini hiç öldürmezler mi? Zero oğluna şaşırarak baktı. Neden öldürmesinler? Öldürürler. Üstelik buradan da çok öldürürler. Öyleyse amcam türküsünde neden öyle söylüyor? Amcan insanların öldürmelerini istemiyor da onun için öyle söylüyor. İsterlerse insanlar birbirlerini öldürmezler mi? Öldürmezler. Çok mu mavi Van Gölü? Mavi. Güneş de mavi mi doğar? Mavi. Işık da mavi mi balkır? Mavi. Her şey orada mavi mi? Karda mavi mi yağar? Mavi. Dağda, ovada, her yerde kimi günler. Mehmet de Mustafa birden gülmeye başladılar. Düldü dağının arkasında diyor amcam. Ötelerinde, nerede? Zero eliyle doğuyu gösterdi. Orada, güneşin doğduğu yanda. Düldül Dağı da orada. Sıcak da olmaz mı? Hiç mi olmaz? Az olur. Ortalık böyle yanmaz mı? Yanmaz. Alabalıklar mı yüzer dağ başlarındaki göllerde? Alabalıklar yüzer. Çocukları da dövmezlermiş. Aşık Ali'yi amcası her gün döve döve öldürüyor. Aşık Ali kaçacak buradan. Bari oraya kaçsa. Zero buna bir yanıt vermedi. Ana, Aşık Ali oraya kaçsa olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Orası çok uzaklarda. Olsun, o da ata biner. Sus be, diye onu susturdu Zero. Sersem çocuk, o fıkara atı nerede bulacak? Buluruz, dedi Mustafa. Anası karşılık vermedi. Çocuklar da ayağa kalktılar. Nereye gidiyorsunuz? Köyün içinde oynamaya. Mehmetlere uğrayın da anasına bir görünün onun. Çok merak ediyor. Olur, uğrarız. Evden çıkıp yanlarında da koca baş köpek kalenin yamacına vurdular. Hasan Ağa'nın türküsü onları büyülemiş, yeni bilmedikleri bir düş dünyasına alıp götürmüştü. Bunu bütün çocuklara anlatmak için can atıyorlardı. Onları şu anda nerede bulabilirlerdi? Her birisini bir yana dağılmışlardı. Ya önce kendileri bir iyice tadına çıkarmalıydılar şu Düldül Dağı'nın arkasındaki yerin. Aşık Ali bir duyarsa orasına deli divaneye döner, hemencecik de kardeşini aldığı gibi tüyer. Yamaçta bir kayanın üstüne yan yana oturup yörelerini Düldül Dağı'na döndüler. Koca baş köpek de az ilerlerine yatıp başını ayaklarının üstüne koydu. Gözlerini de Mustafa'ya hayran dikti. Düldül Dağı'na gün vurmuş, çırılçıplak dağın pembe moru bol ışıkla buğulanıyor. Karlı duruğa yıldız gibi yalıp yalp yalp ediyordu. Orada onun arkasında, dedi Mehmet. Aşık Ali gider mi oraya dersin? Gitmez de ne yapar fıkara? Gitmezse öldürür onu amcası da, Deli Bekir. Öldürür. Yazık diye boynunu büktü Mehmet. Çok dövüyor dedi Mustafa. Fıkaranın kemiklerini kırıyor. Gece gündüz de çalıştırıyor. O evde her işi Aşık Ali ile kardeşi yapıyor. Atlara yem veriyor. İnekleri güdüyor. Çift sürüyor. Ekim biçiyor. Tek başına döğen sürüyor. Sırtında taş taşıyor. Çocuk bezi yıkıyor. Irmaktan su getiriyor. Sonra da Deli Bekir onu döve döve öldürüyor. İkisinin de gözleri doldu. Bir de türkü söylüyordu Aşık Ali, yumulup yumruk kadar kalarak. Üstüne şu koskoca Çukurova'da, Toros dağlarında türkü söyleyen yoktu. Gider mi diye sordu Mehmet. Dinlerse türküyü gider. Uzak değil mi? At bulursak gider. Atı da nereden bulacağız? Belki buluruz dedi Mustafa. Belki de bir tay bulur, büyütürüz. Büyütürüz dedi Mehmet. Büyütürüz tayı da, ya türküyü nasıl dinletiriz Aşık Ali'ye? O bir dinlese hepimizden iyi anlar Hasan Ağa'ne söylüyor. Bir iyice anlar da söyler bize. Amcam var ya, ben onu biliyorum. O daha çok türkü söyleyecek. Türkü söylemezse ölür o. Çok sıkıştı fıkara. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Evin içinde öyle sersen gibi dolaşıp durmadan da Süllü'ye bağırıp çağırıyor. Süllü dedi ki bir gün bana, ne atım var ne bir şey. Bir de bu adam her gün sövüyor bana. Ben de bir öğle üstü çıkacağım şu kaleye, atacağım kendimi aşağıya. Bakacak bir atım olsaydı yaşardım o zaman. İstediği kadar sövsün bana Hasan Ağa. Atı olmayan bir adam niçin yaşamalı bu dünyada? Mehmet gözlerini doğuya dikti. Işık içinde tüten pembe mor düldüle baktı. Koyaklarına gölgeler inmişti. Tam bu dağın arkasında mı orası acaba? Yoksa daha mı uzakta? Tam bu dağın dibinde. O zaman kurtuldu Aşık Ali. Buradan oraya yaya da gidebilir. Mustafa öfkelendi sert bir sesle. Buradan oraya yaya gidemez dedi. İlle de bir at gerek. Mehmet uysal boyun eğdi. Oturdukları yerden kalktılar. Akşam oluyor. Kekikleri, öteki kuşlar, otlar parlayıp dinen yelle kokuyor. Ardından da sönüyordu. Köye yollandılar. Köye girerlerken birbirlerinden ayrıldılar. Aşık Ali'ye bir şey söyleme. Olur dedi Mehmet. Eve yeni bir adam gelmiş, sedire bağdaş kurmuş oturmuştu. Kapkara poz bıyıklarının altında kalın dudakları kırmızıydı. Uzun parmaklı elinde kalın bir kehribar ağızlık tutuyor, ağızlığı da sık sık ağzına götürerek yöreye dumanlar savuruyordu. Sol elindeki büyük taneli gene kehribardan tespitini şakırdatıyordu. Kendine güvenli bir hali vardı. Lacivert, şalvar, ceket, yelek giymiş, yeleğin üstüne saatin altın kordonunu sarkıtmıştı. Çizmeleri oda kapısının dışında duruyordu. Körüklü, yumuşak deriden bir çizmeydi bu. Tek düze bir sesle konuşuyordu. Onu Maraş'tan Zülfikarlı Beyleri göndermişti. Zülfikarlı Bey'i Selim Bey çok öfkelendirmişti bu işe. Nasıl olsun, nasıl bir iş ola ki bu iş? Koskocaman bir Çukurova ağasını, bir Kürt beyni bir yanaşma öldüre de kimse onun üstüne gitmeye. Selim Bey demişti ki bugün İsmail Ağa'yı bir yanaşma bir köpek öldürür, elini kolunu sallaya sallaya gezer. Yarın da seni ona örnek alarak başka kanı ciğeri on para etmez bir köpek öldürür. O sebepten bu Salman kafiri yanaşmalar da hepimizi öldürmeden ortadan kaldırılmalıdır. Selim Bey bir de Zaloğlu Musa Bey'le o İskender dedikleri boklu tilkiye çok öfkelenmişti. İkisi de gelmişler bu Kutsal Bey ocağına yalan söylemişlerdi. Bir tanesi 125 altın, ötekisi de 10 altınla 37 mermili bir filinta için. Selim Bey atlı göndermiş, ikisini çağırmış, yüzlerine tükürmüş, geri götürün aldıklarınızı İsmail Ağa'nın dul hatununa diye var gücüyle bağırmış. Bağırtısından yer gök zangır zangır titremişti. Daha gelmediler mi onlar? Zero Hatun'un ellerini bırakıp ayaklarını bırakıp ellerini öpmediler mi? Vay köpekler vay. Ben yakında şu Salman'ın işini bitirince geriye dönerken onları da kulaklarından tutup Selim Bey'e götüreceğim. Benim adamı sorarsanız eğer bana da Maraş'ta Altı parmak Cafer derler. 19 savaşa katıldım. Savaşmadığım cephe, öldürmediğim düşman kalmadı. Bir tek Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında yenildik. O İskender de gelmiş buraya. Sarıkamış'ta kırılan 90 bin kişiden kurtulan 10 kişiden birisi de benim demiş. Altı parınak Cafer tespitini bir yana, ağızlığını bir yana koyarak ayağa fırladı. Yalan, yalan, yalan diye kollarını kartal kanadı gibi iki yana açarak bağırdı. Yalan, Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında 10 kişi değil, biz 100 kişi kurtulduk. Bu 100 kişinin içinde de tanımaz mıyım ben onu, o kel İskender'i, bir de kendisine çift boynuzlu diyormuş. İnşallah boynuzu yüze çıkar. Yoktu, aramızda o yoktu. Ben onu Köpek Savaşı'nda bir gördüm, bir yitirdim. Koskocaman şu sizin kapınızdaki köpek kadar bir köpeğin ölüsünü arka bacağından tutmuş sürüyordu. Hiç köpek arka bacağından sürüklenir mi? Köpek sürüklemesini bilmeyen bir insan nasıl olur da adını değiştirip İskenderül Zülker Bey'in adını alır? İşte bunları, bunların taburunu buraya düşmanla savaşsınlar diye geldi. Diye değil, köpeklerle savaşsınlar diye getirmişlerdi. Yalan, yalan, kel İskender'in oturduğu, kalktığı, yediği, içtiği, ağladığı, güldüğü, konuştuğu, aldığı hava hepsi yalan. Yalan, yalan. Öfkeyle soluyarak yerine oturdu. Tespitini alıp şakırdattı. Ağızlığını kaptı. Tabakasından özenle sarılmış kalın bir sigara çıkarıp taktı. Kava oflayıp puflayarak çakmak taşın üstüne koyup çakmaya başladı. Kav şaşılacak bir çabuklukla alıştı. Odaya hoş bir koku yayıldı. Altı parmak Cafer bir yandan derin derin sigarasını çekip yüreği dumana boğuyor, bir yandan da tesbihini şakırdatıyor, konuşuyordu. Bütün orman karın altında kalmıştı. Çok yüksek birkaç ağacın ancak doruk dalları görünüyordu. Ordu işte bu ormanın üstüne dünde donmuştu. Bu uçsuz bucaksız ormanın. Bahar gelip karlar eriyince de ölüler, top arabaları, atlar, katırlar ağaçların üstlerinde kalmışlardı. Büyük yerlerde kimi zaman bir at, bir insan, bir top dağlardan yere olgun meyveler gibi dökülüyorlardı.